Ayrım 23.
Şimdi yalnız resmi bir damgaya ihtiyacı vardı. Çalmak şüpheyi çekebilirdi. Damgayı sadece bir gece için aldı. Ertesi sabah aşağı Saksonya Eyalet Hükümeti Pasaport Dairesi damgasının bir eşi de kendisi için hazırdı. Windsor 60 hafta içinde 60 boş pasaport sahibi oldu. Dikkatli titiz çalışmasından ötürü üstlerinin övgü dolu teşekkür sözleri karşısında kulaklarına kadar kızararak işinden ve Hanover'den ayrıldı. Elmas gerdanlığı Antwerp'te sattı, altın ve doların her şeyi piyasa fiyatından daha ucuza alabileceği bir devirde Osnabrück'te küçük güzel bir matbaa açtı. Eğer Mulders çenesini tutabilseydi Odessa ile hiçbir ilgisi olmayacaktı. Mulders Madrid'e gidip arkadaşlar arasına girince isteyen herkese sahte isimle gerçek Batı Almanya pasaportu sağlayabilecek bir tanıdığı olduğundan büyük gurur duyarak söz etmeye başlamıştı. 1950 sonlarında Osnabrück'te matbaacılığa başlamış olan Windsor'a bir yoldaş görmeye geldi. Windsor için kabul etmekten başka çare yoktu. Ondan sonra da Odessa'dan her başı sıkışan için Windsor yeni bir pasaport sağladı. Sistem çok güven vericiydi. Windsor'a gerekli olan tek şey adamın bir fotoğrafıyla yaşıydı. Hanover'deki arşivde duran istek fişlerine yazılı şeylerin birer kopyasını yanına almıştı. Gerektiği zaman boş bir pasaportu alıyor, 1949 yılına ait isteklerden herhangi bir tanesini kendisindeki kopyasına bakarak kişisel ayrıntıları dolduruyordu. İsim genel isimlerden biri, doğum yeri o sırada incelenmesine imkan olmayan demir perde gerisinde kalmış herhangi bir yer oluyor, doğum tarihi pasaportu isteyenin gerçek yaşına uygun olarak yazılıyor, sonra da aşağı Saksonya mühürüyle mühürleniyordu. Pasaportu alan kendi el yazısıyla yeni adının imzasını atıyordu. Pasaportu yenileme işlemi de kolaydı. Aranan SS adamı aradan 5 yıl geçtikten sonra aşağı Saksonya dışında herhangi bir eyaletin başkentine başvurup pasaportunun yenilenmesini isteyebiliyordu. Bavyera'daki memur söz gelimi Hanover'den durumu inceliyordu. 1950 yılında Walter Schumann adına şu numaralı bir pasaport çıkardınız mı? Doğum yeri şu, doğum tarihi de şu. Hanover'deki memur dosyalardaki kayıtları inceliyor ve cevap veriyordu. Evet, Hanover'deki meslektaşının cevabından orijinal pasaportun gerçekliğine kanaat getirmiş olan Bavyera'daki memur, Bavyera damgasıyla yeni bir pasaport hazırlıyordu. Münih'te sunulan pasaporttaki yüzle Hanover'deki istek fişine iliştirilmiş yüz kıyaslanmadıkça mesele yoktu. Bu fotoğraflarda hiçbir zaman kıyaslanmıyordu. Memurlar yüzlere değil, formların doğru doldurulmuş olmasına, doğru onaylanıp onaylanmadığına ve pasaport numaralarına bakıyorlardı. Yalnız 1955'ten sonra orijinal Hanover pasaportlarının veriliş süresi 5 yılı geçtiği zaman ellerinde Windsor pasaportu olanların bunları muhakkak yenilemeleri gerekiyordu. Pasaport bir kez alındıktan sonra aranan SS adamı yeni bir şoför ehliyeti, sosyal sigorta kartı, kredi kartı alabiliyor, banka hesabı açabiliyor, kısaca eksiksiz bir yeni kimlik elde edebiliyordu. Windsor 1964 ilk yazına kadar 60 tanelik orijinal stokundan 42 pasaport vermişti. Hilekar küçük adam bu arada bir tedbir almayı da unutmamıştı. Odessa pekala bir gün onun hizmetlerinden de ondan da kopmak isteyebilirdi. Bu bakımdan bir sicil tutuyordu. Yeni bir isimle sahte bir pasaport çıkarmakta gerekli olmadığı için müşterinin gerçek adlarını bilmiyordu. Bu husus önemli değildi. Windsor kendisine gönderilen her fotoğrafın bir kopyasını çıkarıyor, orijinali geri göndereceği pasaporta yapıştırıyor, kopyayı saklıyordu. Bu fotoğraflar bir kartona yapıştırılmıştı. Fotoğrafın yanında pasaport sahibinin yeni adı ve adresi, Alman pasaportlarına adreste yazılır, yeni pasaport numarası yazılıydı. Bu kartonlar bir dosyadaydı. Dosya da onun hayat sigortası anlamını taşıyordu. Elinde sakladığı bu dosyanın bir eşi de Zürih şehrinde bir avukattaydı. Odessa tarafından bir tehditle karşılaşırsa onlara bu dosyadan söz edecek ve kendisine bir şey yaptıkları zaman avukatın kendisindeki dosyayı Alman yetkili makamlarına vereceğini söyleyecekti. Ellerine bu fotoğraflar geçecek olan Batı Almanlar bunları kendilerindeki Alman nazilerinin sabıkalı fotoğraflarıyla karşılaştıracaktı. 16 eyalet merkeziyle yapılacak kontrol sonucu yalnız pasaport numarası bile pasaport sahibinin gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya yetecekti. Her şey bir hafta içinde hallolurdu. O cuma sabahı saat 8.30'da Windsor bir yandan kızarmış ekmekle reçel yiyor ve kahvesini içiyor, bir yandan da Osnabrück Zeitung'un birinci sayfasına göz gezdiriyordu ki telefon çaldı. Seninle aramızda hiçbir anlaşmazlık yok dedi kurt adam. Hep bu Allah'ın belası muhabir. Seni görmeye geleceğini sanıyoruz. Telaşa kapılmana sebep yok. Bir adamımız onun peşinde. Her şeyin düzelmesi bir günlük bir mesele. Ama 10 dakika içinde oradan ayrılman gerek. Senden yapmanı istediğim şey şu. Telaşlı bir Klaus Windsor yarım saat sonra elinde küçük bir valiz olduğu halde kararsız bir şekilde dosyanın saklı olduğu kasa tarafına baktı. Ona ihtiyacı olmadığı sonucuna vardı ve çok şaşırmış olan orta hizmetçisi Barbara'ya o gün matbaaya gitmeyeceğini, Avusturya Alplerinde kısa bir tatil yapacağını söyledi. Barbara ağzı bir karış açık bir halde kapının eşiğinde durarak Windsor'ın kadetinin geri geri hızla yola çıkmasını ve uzaklaşmasını seyretti. Windsor 10 dakika sonra şehrin 4 mil batısındaki ekspres yola çıkan yonca yaprağı bağlantısına ulaşmıştı. Şehir yolunun bir şeridinden kadet ekspres yola çıkarken öbür şeridinden de siyah bir Jaguar Osnabrück'e iniyordu. Miller şehrin batı gerisindeki Zaarplatz'da bir benzin istasyonu buldu. El frenini çekerek bitkin bir halde arabadan indi. Adaleleri ağrıyor, kas katı kesilmiş boynunu kımıldatamıyordu. Bir gece önce içtiği şarap ağzını zehir gibi yapmıştı. Depoyu doldurun dedi benzinciye, süper olsun. Bir telefon kulübesi var mı burada? Köşede. Miller kulübeye doğru giderken otomatik olarak kahve veren bir makine gördü. Dumanın üstünde bir fincan kahveyi de yanına alarak telefon kulübesine girdi. Osnabrück telefon rehberini karıştırmaya başladı. Yunan'la Winter'a karşılık tek bir Klaus vardı. İki adres ve telefon numarası verilmişti. Birincisi matbaanın, ikincisi de evinin adresiyle numarasıydı. Saat 9.20 idi. Tam çalışma saati. Miller matbaanın telefon numarasını çevirdi. Cevap veren adam baş mürettip olmalıydı. Bay Winter daha gelmedi dedi. Genellikle tam 9'da burada olurdu. Neredeyse gelir. Yarım saat sonra arayın lütfen. Miller adama teşekkür etti ve bir de eve telefon etmeyi düşündü. Ama etmedi. Eğer Windsor evdeyse karşı karşıya daha rahat konuşabilirlerdi. Adresi yazarak kulübeden çıktı. Benzincinin parasını verirken yanında sadece 500 mark kaldığını gören Miller, Westerberg nerededir diye sordu. Benzinci kuzeye uzayan yolu gösterdi. Şurada, şehrin dışındaki Kalantorlar Mahallesi. Miller bir de şehir planı satın aldı. Aradığı caddeyi buldu. Benzinciden topu topu 10 dakika uzaklıktaydı söylenen yer. Windsor'ın evinin varlıklı bir görünüşü vardı. Zaten bütün çevrede bu görünüşteydi. Miller Jaguar'ı yolun sonunda bırakarak evin dış kapısına yöneldi. Kapıyı açan kız çok güzeldi. Ancak 20 yaşında gösteriyordu. Gülümseyerek Bay Windsor çıktı dedi. 20 dakika oluyor çıkalı. Miller, Winston matbaaya giderken yolda bir yere takılmış olacağını düşündü. Yazık dedi. İşe gitmeden bulurum onu diye umuyordum. İşe gitmedi efendim. Bu sabah işe gitmedi. Tatile çıktı. Tatile mi? Bu kış kıyamette tatile mi gitti? Yalan söyledi. Üstelik randevumuz da vardı bu sabah için. Gelmemi söylemişti. Ne kadar kötü dedi duruma çok üzülen genç kız. Öyle de apar topar gitti ki. Bir telefon konuşması yaptı sonra üst kata çıktı. Bana Barbara dedi. Adım Barbara'dır da. Barbara ben Avusturya'ya tatile gidiyorum dedi. Bir hafta kalacağım. Oysa hiç böyle bir niyeti yoktu. Matbaaya telefon edip bir hafta burada olmayacağını söylememi tembih etti. Sonra da gitti. Tuhaf bir hali vardı. Oysa çok sakin ve sessizdir. Miller umutlarını yitirmeye başlamıştı. Nerede kalacağını söyledi mi diye sordu. Hayır söylemedi. Sadece Avusturya Alplerine gidiyorum dedi o kadar. Hiçbir adres vermedi mi? Kendisiyle hiçbir yoldan bağlantı kurma olanağı yok mu? Hayır, müthiş garip olan da bu ya. Yani matbaadaki işler bakımından demek istiyorum. Siz gelmedin az önce telefon ettim matbaaya. Onlar da çok şaşırdılar. Tamamlanması gereken yoğunla iş varmış. Miller kafasında acele bir hesap yaptı. Windsor ile aralarında yarım saatlik bir ara vardı. Eğer saatte 80 mil hız yaptıysa o zamana kadar 40 millik yol gitmiş olmalıydı. Miller saatte 100 mil yapmakla yine saatte 20 mil farklı arayı kapatabilir ve 2 saatte Windsor'a yetişebilirdi. Çok uzun bir zamandı bu. Windsor 2 saat içinde çeşitli yerlere doğru yol almış olabilirdi. Üstelik güneye Avusturya'ya gittiğine dair hiçbir kesin delil yoktu elde. Bayan Windsor'la konuşabilir miyim acaba diye sordu Miller. Barbara kıkırdadı ve cilveli bir tavırla ona baktı. Bayan Windsor diye kimse yok evde. Siz Bay Windsor'ı tanımıyor musunuz hiç? Hayır, hiç görüşmedik. Bay Windsor evlenecek tiplerden değildir. Çok iyi bir insandır ama kadınlarla ilgilenmez. Bilmem anlatabiliyor muyum? Burada yalnız yaşıyor öyleyse. Ben varım yalnız. Ama güvenilir bir yerdir burası o bakımdan. Genç kız yeniden kıkırdadı. Anlıyorum, teşekkür ederim dedi Miller ve gitmek üzere döndü. Güle güle dedi genç kız. Hemen dikkatini çekmiş olan Jaguar'a bininceye kadar Miller'ın ardından baktı. Hazır Bay Windsor evde yokken böyle yakışıklı bir genci gece yatısına alakoyabilseydi ne güzel olurdu. Jaguar'ın egzozunu kükreterek uzaklaşışını seyretti. Olmasını düşlediği şey için içini çekerek kapıyı kapattı. Bu son ve kesin hayal kırıklığı Miller'ı bıktırır gibi oldu. Bayer'in bağlarından kurtularak Stuttgart'tan otelden Winter'a telefon ederek onu uyardığını sanıyordu. Oysa 15 dakika bir farkla hedefine yaklaşmıştı. Şimdi ise sadece uyumak istiyordu. Eski şehrin orta çağdan kalma duvarını geçti. Haritayı izleyerek Theodor Heuss alanına geldi. Jaguar istasyon önünde park etti ve alanın öbür yanındaki Hohenzollern oteline gitti. Otelde kendisine hemen verebilecekleri bir oda vardı. Üst kata çıktı, soyunup yattı. Sanki öğrenmesi gereken bir şeyi eksik bırakmış, sorması gereken bir ayrıntıyı sormamış gibi bir karıncalanma vardı kafasında. Bunun ne olduğunu anlayamadan uyuduğu zaman saat 10.30'du. Mackensen öğleden sonra saat 1.30'da Osnabrück şehrinin merkezine vardı. Şehre girerken Westerberg'deki evin çevresini incelemiş ama Jaguar'ın izine rastlamamıştı. Windsor'ın evine gitmeden önce kurt adama telefon edip yeni bir haber olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Theodor Heuss alanına bakan bloklardan birini Osnabrück postanesi kaplar boydan boya. Bütün bir köşe ve yeni bloklardan biri ana demiryolu istasyonudur. Üçüncü blokta da Hohenzollern oteli vardır. Mackensen postanenin önünde durunca yüzü güldü. Aradığı Jaguar şehrin en büyük otelinin önündeydi. Kurt adamın morali ise daha iyiydi. Katile şimdilik paniği önledik dedi. Zaman geçirmeden sahtekarı buldum ve şehirden uzaklaşmasını sağladım. Az önce evi yeniden aradım. Telefona çıkan orta hizmetçisiydi herhalde. Patronunun siyah spor arabalı bir gencin gelip kendisini aramasından 20 dakika önce yola çıktığını haber verdi. Benim de size bazı haberlerim var dedi Mackensen. Jaguar şu anda önündeki alanda park etmiş durumda. Adamın otelde uyuduğunu sanıyorum. Otel odasında işini bitirebilirim. Susturucu kullanacağım. Kurt adam onu uyardı. Dur, acele etme. Onun Osnabrück'te öldürülmemesi gerek. Winter'ın hizmetçisi onu ve arabasını gördü. Olay ortaya çıkınca polise bir şeyler söyleyebilir. Bu da dikkatleri sahtekarın üstünde toplar. Çabuk telaşa kapılan bir adamdır o. Bu işe onun karıştırılmasını istemiyorum. Hizmetçinin tanıklığı Windsor hakkında yığın ve kuşku uyandırabilir. Önce kendisine telefon ediliyor, sonra aceleyle evden çıkıp ortadan kayboluyor, derken genç bir adam onu görmeye geliyor ve bu adam bir otel odasında öldürülüyor. Yok, olmaz bu. Mackensen'in kaşları çatıldı. Haklısınız dedi. Şehirden çıkınca bakarım icabına. Sahtekarın nereye gittiği hakkında bir ipucu bulabilmek için birkaç saat oralarda dönüp dolanacaktır. Ama hiçbir şey bulamayacaktır. Bir şey daha, Miller'ın evrak çantası var mı? Var dedi Mackensen. Dün gece kulüpten çıkarken yanındaydı. Otele dönerken de yanına almıştı. Neden bunu arabasının bagajına bırakıp bagajı kilitlemiyor acaba? Neden oteldeki odasında bırakmıyor? Çünkü bu evrak çantası onun için önemli. Anlıyorsun değil mi? Evet. Mesele şu dedi kurt adam. Beni gördü. Adımı adresimi biliyor. Bayağı ve sahtekarla ilişkimi biliyor. Muhabirler her şeyi not ederler. O bakımdan bu evrak çantası şimdi büyük önem taşıyor. Mary ölse bile bu çanta polisin eline geçmemeli. Anlıyorum, evrak çantasını da istiyorsunuz. Ya çantayı elde et ya da yok et. Mackensen bir an düşündü. Her iki sonucu birden elde etmek için en iyi çare arabaya bir bomba koymak olacak galiba dedi. Süspansiyonla bağlantı sağlanır ve araba ekspres yolda büyük hızla giderken bir kasise geldiği zaman patlar. Mükemmel dedi kurt adam. Evrak çantası da yok olur mu bu arada? Düşündüğüm bombayla araba, Miller ve evrak çantası alevler içinde kalarak tamamen yok olurlar. Büyük hız yapılırken kaza etkisi verir bu. Tanıklar benzin deposunun patladığını söyleyeceklerdir. Çok yazık. Başarabilir misin bunu diye sordu kurt adam. Mackensen gülümsedi. Arabasının bagajındaki takım çantası rüyalarına girerdi bir katilin. Çantada 1 kiloya yakın plastik patlayıcı madde ve 2 tane de elektrik kapsülü vardı. Elbette diye homurdandı. Mesele değil. Ama arabanın yanına gidebilmek için havanın kararmasını beklemem gerek. Sustu. Postanenin penceresinden dışarı baktı ve bağırır gibi. Sonra gene arayacağım dedi. 5 dakika sonra gene aradı. Kusura bakmayın dedi. Miller'ı gördüm. Elinde evrak çantasıyla arabasına biniyordu. Otelden soruşturdum. Odayı geceliğine tutmuş. Valizi odasındaymış. Gene gelecek demektir bu. Boşuna telaş gereksiz. Ben bombayı hazırlar gece arabaya yerleştiririm. Kafasında gelişen bir düşünce Miller'ı uykusundan uyandırmış. Noksan bıraktığı şeyin ne olduğunu hatırlamıştı. Arabaya atladığı gibi Winston'ın evine gitti. Hizmetçi kız onu yeniden görmekle çok sevinmişti. ''Siz misiniz?'' diye gülümsedi. ''Artık dönüyorum da'' dedi Miller. ''Ne zamandan beri burada çalıştığınızı sormak geldi aklıma.'' ''O ne oldu, neden sordunuz?'' ''Bay Winter evlenecek tiplerden olmadığına göre siz gelmeden önce kim bakıyordu onun işlerini?'' ''Bir kahya kadın vardı, Bayan Wendell.'' ''Nerede bu Bayan Wendell şimdi?'' ''Hastanede efendim, son günlerini yaşıyor. Göğüs kanseri, çok kötü bir şey.'' Tam bu sırada Bay Winter'ın böyle kaçar gibi gitmesi çok garip ya zaten. Her gün hastanın ziyaretine giderdi çünkü. Çok bağlıydı ona. Ama anlayacağınız, kuşkulandığınız gibi bir şey yoktu aralarında. Bayan Wendell o kadar uzun süreden beri beraberdi ki onunla, sanırım 1950'den beri, Bayan Wendell onun her şeyiydi. Bana hep Bayan Wendell şunu şöyle yapardı filan derdi. Hangi hastanede yatıyor Bayan Wendell diye sordu Miller. Şimdi unuttum ama durun biraz. Telefon defterimde yazılıdır. Bir bakayım. 2 dakika sonra dönerek kliniğin adını bildirdi. Şehrin dışında lüks bir özel sanatoryumdu bu. Şehir haritasından yolu çıkaran Miller öğleden sonra saat 3'te sanatoryumdaydı. Mackensen öğle sonunun bir bölümünü bombası için gerekli şeyleri satın almakla geçirdi. Öğretmeni ona bir gün şöyle demişti. Sabotajın sırrı gerekli şeylerin çok basit olmasına dikkat etmektir. İnsan bunları her yerden sağlayabilmelidir. Mackensen bir hırdavatçıdan havya, küçük bir parça lehim, bir rulo izolabant, 50 santim ince tel, tel kesme makası, 30 santim boyunda bir demir testeresi ağzı ve bir tüp soğuk yapıştırıcı satın aldı. Bir elektrikçiden de 9 voltluk bir transistör pili, 2,5 santim çapında küçük bir ampul, her biri 3 metre boyunda ve biri kırmızı öteki mavi renkte 2 tane ince, tekli 5 amperlik plastik kaplı tel sağladı. Titiz bir adamdı ve artı eksi kutupları belirgin tutmaktan hoşlanırdı. Bir kırtasiyeciden 2,5 santim eninde, 5 santim boyunda ve yarım santim kalınlığında 5 tane büyük boy öğrenci silgisi, bir eczaneden her birinde 3'er tane olmak üzere 2 paket izole edici kauçuk levha, büyük bir bakkal dükkanından da 1 teneke iyi çay aldı. Kapağı çok sıkı bir şekilde yerleştirilmiş 250 gramlık bir tenekeydi bu. İyi bir işçi olarak patlayıcı maddelerinin ıslanması ihtimalini düşünmekten bile nefret ederdi. Çay tenekelerinin kapakları da dışarıdan havanın tenekedeki rutubete karışmasını önlerdi. Gerekli her şeyi satın almış olan Mackensen, Hohenzollern Oteli'nde alana bakan bir oda tuttu. Böylece bir yandan çalışırken bir yandan da Miller'ın döneceğinden emin olduğu park yerini göz altında tutabilecekti. Otele girmeden önce arabanın bagajındaki çocukların okullarda heykel yapmak için alçı ya da balçık yerine kullandıkları pelte gibi maddeyi andıran plastik patlayıcıdan yarım kilo kadarını ve elektrik kapsüllerinden birini de yanına aldı. Yanında sert, koyu bir fincan kahveyle pencerenin önünde oturdu ve bir gözü alanda olmak üzere çalışmaya başladı. Yapımına başladığı bomba basit bir şeydi. Önce tenekedeki çayı tuvalete döktü. Tel makasının sapıyla kapakta bir delik açtı. Kırmızı plastik kaplı telden 25 santim uzunluğunda bir parça kesti. Bu telin bir ucunu pilin artı kutbuna lehimledi. Eksik kutbuna da uzun mavi renkte plastik kaplı telin bir ucunu lehimledi. Bu tellerin birbirlerine değmesini önlemek için her birini pilin bir yanına çekti ve telleri izolebant ile pile bağladı. Kısa kırmızı telin öbür ucu elektrik kapsülünün dokunma noktası çevresine sarılmıştı. Aynı noktaya geri kalan kırmızı telin bir ucu bağlanmıştı. Mackensen pil ile telleri dört köşe çay tenekesinin dibine yerleştirdi. Elektrik kapsülünü derinlemesine plastik patlayıcının içine gömerek tenekeyi iyice dolduruncaya kadar patlayıcıyı pilin üstüne boşalttı. Böylece yakın devre sağlanmış oldu. Bir tel pilden kapsüle gidiyordu. Kapsülden çıkan başka bir telin ucu ise boşluktaydı. Pilden çıkan bir telin ucu da boştaydı. Biri uzun kırmızı telin, öteki de mavi telin olan bu boşluktaki uçlar birbirine değdiği zaman devre tamamlanacaktı. Pilin şarj etmesiyle kapsül ateşlenecek ve ateşlenen kapsül gürültüyle patlayacaktı. Ama bu gürültü, oteldeki yatak odalarının iki ya da üçünü tahrip edecek güçte olan patlayıcı plastiğin gümbürtüsü içinde eriyip gidecekti. Geriye ateşleme mekanizmasının düzenlenmesi kalıyordu. Mackensen bunu yapmak için ellerine mendil sardı ve ortadan ikiye bölünecek biçimde demir testeresinin ağzını büktü. Bu iki parçanın her birinin birer ucunda ağzı testere bedenine bağlayan birer delik vardı. Kavuçuk bir kalıp oluşturacak biçimde 5 silgiyi birbirinin üstüne koydu. Bunu iki parçaya bölünmüş testere ağızlarını birbirinden ayırmak için kullanarak parçaları bu kavuçuk kalıbın üst ve alt kenarları boyunca yerleştirdi. Öyle ki çelik testere ağızları birbirlerinden 2,5 santim aralık ve paralel duruma geldi. Bir bakıma bir timsahın çenelerini andırıyordu bunlar. Kavuçuk kalıp bu çelik ağızların birer ucundaydı. Geri kalan 10 santimlik kısımları yalnız hava ayırıyordu. Bunların birbirlerine değmesini havadan daha güven verici bir şekilde önlemek için Mackensen açık çinilerin arasına bol tutkalla küçük ampulü yapıştırdı. Cam akımı iletmiyordu. Mackensen artık hemen hazırdı. Patlayıcı madde tenekesinden çıkan biri kırmızı, öteki mavi iki teli teneke kapağının deliğinden geçirip kapağı sıkıca yerine oturttu. Bu iki telden birinin ucunu üstteki demir testere ağzına, ötekinin ucunu da alttaki ağza lehimledi. Bomba artık canlıydı. Bu ateşleme mekanizmasının üstüne basıldığı ya da mekanizma beklenmedik bir basıncın etkisi altında kaldığı zaman ampul kırılacak, boşta kalan testere ağızları birbirine değecek ve pilden gelen elektrik akım devresi tamamlanacaktı. Alınacak son bir tedbir vardı. Elektrik akımını aynı yolda tamamlayabilecek olan boştaki testere ağızlarının madene değmesini önlemek için mekanizmayı dış patlamadan da korumak üzere izole edici kauçuk levhayı birbiri üstüne ateşleme mekanizmasının üzerine yerleştirdi. Böylece rastgele bir patlama önlenmiş olacaktı.